22. Ayrım
12. Bölüm 19 Şubat Çarşamba. Eğer Lisbeth Salander normal bir vatandaş olsaydı, avukat Bujurman'ın bürosunu terk eder etmez, polisi arayıp tecavüz ihbarında bulunurdu. Boynunda ve boğazındaki morluklar, bedeni ve elbisesindeki sperm lekeleri teknik bir kanıt için yeterliydi. Bujurman, diğer bütün tecavüzcülerin yaptığı gibi o istedi ya da beni baştan çıkarttı diye kıvırsa bile, vasilikten hemen alınmasını gerektirecek kadar yasaları çiğnemiş olacaktı. Suç duyurusunda bulunması durumunda Lisbeth Salander'i savunmak için tecavüz konusunda yeterince tecrübeli bir avukat bulunabilirdi. Bu da sorunun esasını tartışmak için bir fırsat yaratırdı. Yani mahkemenin verdiği gayri mümeyyiz kararını. 1989 yılından beri yetişkin insanlar için artık gayri mümeyyiz kavramı kullanılmıyor. Sosyal korumanın iki düzeyi var. Kayyumluk ve vasilik. Kayyumluk, birçok nedenle gündelik hayatını sürdüremeyenlere birinin gönüllü yardım etmesi, faturalarını ödeyip sağlığına dikkat etmesidir. Genellikle sorumlu kişinin bir akrabası ya da bir tanıdığı kayyum tayin edilir. Eğer böyle biri yoksa kayyum tayin etme işini Sosyal İşler Müdürlüğü yapar. Kayyumluk, vasiliğin bir parça yumuşatılmış halidir. Bu durumda sorumlu kişi kendi birikimlerini kendi kontrol edebilir ve hakkında alınan kararlara katılır. Vasilik, bu kontrolün bir parça daha sert olmasıdır. Bu durumda sorumlu kişinin gayrimümeyyiz kendi gelirleri üzerindeki tasarruf hakkı ve değişik konularda karar verme hakkı elinden alınır. Yani sorumlu kişinin bütün hukuki hakları başkasına devredilir. İsveç'te yaklaşık 4000 kişiye vasi atanmıştır. Vesayeti gerektiren en yaygın neden psikolojik bir hastalık, alkol ya da uyuşturucunun neden olduğu psikolojik sorunlardır. Şaşırtıcı olansa bu kişilerin çoğunun göreli olarak genç, 35 ya da biraz altında olmasıdır. İşte bunlardan biri de Lisbeth Salander'di. Bir insanın kendi hayatını kontrol hakkını elinden almak. Bir demokrasiye bundan daha ağır bir tecavüz düşünülemezdi. Hele ki genç insanlar söz konusu olduğunda. Alınan önlemlerin ne kadar iyi niyetli ve sosyal olarak mantıklı olduğu düşünülse de bu böyleydi. İşte bu nedenle vasilik sorunu gülünç kararlarla kuşatılmış, vesayet makamı tarafından denetlenen, politik olarak duyarlı bir konuydu. Bu makam valiliğe bağlıydı, valilikte kamu denetçisine hesap veriyordu. Vesayet makamı çok zor koşullar altında faaliyet yürütüyordu. Ama şaşırtıcı bir biçimde böylesine duyarlı bir konunun üstesinden gelebiliyor, basına çok az sayıda şikayet ya da skandal yansıyordu. Sorunlu bir kişinin parasını zimmetine geçiren ya da evini satıp parasını cebine atan vasi ya da kayyuma açılmış davalar yok değildi ama sayısı oldukça azdı. Bunun da iki nedeni olabilirdi. Ya makamlar işlerini mükemmel yapıyordu ya da sorumlu kişiler şikayetlerini gazetecilere ve makamlara duyurma imkanından yoksundu. Vesayet makamı, vesayet altına alınan kişinin vesayetten kurtulmasını gerektirecek bir gelişme olup olmadığını anlamak için her yıl yeni bir araştırma yapmakla yükümlüydü. Ama Lisbeth Salander psikolojik testleri inatla reddettiği için doktorlarından nazik bir iyi günler sözcüğünü bile esirgiyordu. Vesayet makamı onun durumunu değiştirecek bir neden görmüyordu. Bununla birlikte vesayet yasasına göre vasi özel durumlara göre davranabilirdi. Bu yasayı Salander lehine yorumlayan Holger Palmgren, Lisbeth'e kendi bütçesini ve hayatını idare etme serbestliği tanımıştı. Vesayet dairesinin bütün kurallarını harfi harfine yerine getiren Palmgren, her ay düzenli olarak verdiği raporların yanı sıra özenle hazırlanmış yıllık bir raporda veriyordu. Ama Lisbeth'e herhangi bir genç kadına nasıl davranırsa öyle davranıyor, onun yaşam tarzı ve arkadaş çevresine karışmıyordu. Palmgren'e göre genç bir kadının burnuna piercing takması ya da boynuna dövme yaptırması yalnızca onu ilgilendirirdi. Lisbeth Salander'le çok iyi anlaşıyor olmasının nedeni de Palmgren'in bu tutumunu mahkemede inatla savunmuş olmasıydı. Holger Palmgren, vasisi olduğu sürece Lisbeth'in hukuki durumuna ilişkin uzun boylu düşünmesine gerek kalmıyordu. Ama avukat Niels Bujurman, vasilik yasasını Palmgren'den çok farklı yorumlamıştı. Lisbeth Salander, diğer insanlardan çok farklı biriydi. Yasalar konusundaki bilgisi sınırlıydı. Hukuk onun için derinleşmesini gerektirmeyen bir alandı ve polise karşı hemen hiç güveni yoktu. Onun için polis en hafif deyimle düşman kuvvetiydi, gözaltına alır ve aşağılardı. Polis de en son Mayıs ayında Götgatan Caddesi'nden Melton Security'ye giderken karşılaşmıştı. Birdenbire miğferli bir polisle göz göze gelmiş ve onu kışkırtacak hiçbir şey yapmamasına karşın omzuna bir cop yemişti. İlk düşüncesi elindeki kola şişesiyle karşı saldırıya geçmek olmuştu. Neyse ki polis topukları üzerinde dönmüş ve Lisbeth'in saldırmasına fırsat vermeden kaybolmuştu. Lisbeth daha sonra caddenin ilerisinde bir gösteri olduğunu öğrenecekti. Cinsel tecavüzde bulunduğu için Bujurman'ı polise şikayet etmek. Onun defterinde buna yer yoktu, ayrıca neyi şikayet edecekti? Bujurman göğsünü tutmuştu. Hangi polis olursa olsun ona baktığında minyatür memeler görecek ve birinin bu memelere el atmış olmasına ihtimal vermeyecekti. Eğer böyle olmuşsa bile biri böyle bir zahmete katlandığı için Lisbeth'in gurur duyması gerektiğini düşünecekti. Şu emme işi Lisbeth'in sözüne karşı Bujurman'ın sözü. Genellikle başkalarının sözü onunkinden daha ağır basardı. Polis bir seçenek değildi. Bujurman'ın bürosunu terk ettikten sonra polise gitmek yerine evine gitti, duş aldı, salatalık turşulu ve peynirli iki sandviç yedi. Sonra oturma odasındaki yıpranmış koltuğa oturarak düşünmeye başladı. Herhangi bir insan, belki de duygusal tepki eksikliği nedeniyle onu suçlayabilir, bir tecavüze bile duygusal reaksiyon göstermeyecek kadar anormal olduğunu düşünebilirdi. Lisbeth'in öyle geniş bir tanıdık çevresi yoktu. Ayrıca bu insanlar şehrin çevresindeki korunaklı villalarda oturan orta sınıf mensupları da değildi. 18 yaşında olan Lisbeth Salander'in çevresinde herhangi bir şekilde cinsel ilişkiye zorlanmış biri de yoktu. Kendinden biraz daha büyük olanların bir parça zor kullandıkları durumlar olmuş ve onlara anladıkları dilden cevap vermişti. Ama bildiği kadarıyla ağlamalar ve öfke patlamalarına yol açan bu tür olaylar polise aksettirilmiyordu. Lisbeth Salander'in dünyasında bu tür şeyler eşyanın tabiatındandı. Özellikle de yıpranmış siyah deri bir ceket giyen, kaşlarının kenarında piercing takılı, sosyal statüsü sıfır olan bir kız olarak Lisbeth kolay bir avdı. Bunun için sular seller gibi gözyaşı dökecek değildi. Ama onu erkeklik organını emmeye zorlayan avukat Bujurman'ın cezasız kalması da söz konusu olamazdı. Lisbeth Salander haksızlığı asla sineye çekmezdi. Affetmek onun doğasına aykırıydı. Hukuki durumunun ne kadar boktan olduğunun farkındaydı. Kendini bildi bileli nedensiz şiddet uygulayan zor bir insan olarak damgalanmıştı. Daha ilkokula giderken okul hemşiresi onun hakkında rapor yazmıştı. Bir sınıf arkadaşını elbise asacağına doğru itip başının kanamasına neden olduğu için evine yollanmıştı. O çocuğu hala öfkeyle hatırlıyordu. David Gustafson adında sürekli Lisbeth'e bir şeyler atıp alay eden şişko bir çocuktu. Geleceğin tacizci adaylarındandı. O zamanlar Lisbeth daha taciz sözcüğünün anlamını bile bilmiyordu. Ama ertesi gün okula geri döndüğünde David denilen o oğlan tehditler savurarak intikam yeminleri etmiş. Bunun üzerine önce bir sağ çakan Lisbeth elindeki golf topunun da yardımıyla onu yere sermişti. Tabii bu yeni bir yaralama vakası olarak dosyasına eklenmişti. Okulun öğütlediği sosyal davranış kuralları Lisbeth'i her zaman şaşırtmıştı. O kendi işine bakıyor, başkalarına ne yaptıklarıyla ilgilenmiyordu. Ama yine de onu rahat bırakmayacak biri kesinlikle bulunuyordu. Ortaokulda sınıf arkadaşlarıyla şiddetli kavgaya tutuştuğu için birkaç defa evine gönderilmişti. Ondan çok daha güçlü olan oğlanlar çok geçmeden bu sıska kızla kavgaya tutuşmanın akıl kârı bir şey olmadığını öğrenmişlerdi. Sınıftaki diğer kızlardan farklı olarak Lisbeth hiç geri basmıyor, kendini korumak için yumruğunu ya da başka bir silahı kullanmaktan kaçınmıyordu. etrafta aşağılanmaktansa ölene kadar dayak yemeği göze almış birinin tavrıyla dolaşıyordu. Ayrıca intikamını da alıyordu. 6. sınıfa giderken kendisinden çok daha büyük ve güçlü bir oğlan çocuğuyla kavga etmek zorunda kalmıştı. Fiziksel olarak o çocukla boy ölçüşebilecek durumda değildi. Oğlan ilk başta onu birkaç defa yere yuvarlamakla yetinmiş, Lisbeth karşı saldırıya geçtiğinde de tokatlamıştı ama Lisbeth pes etmemişti. Oğlan ne kadar üstün durumda olursa olsun bu deli kızın saldırılarını engelleyemiyordu. Bir süre sonra sınıftaki diğer çocuklar da bu işin çok ileri gittiğini düşünmeye başlamışlardı. Lisbeth'in savunmasız olduğu çok açıktı ve bu duruma seyirci olmak içlerini acıtıyordu. En sonunda oğlan sıkı bir yumruk atarak Lisbeth'in dudağını yarmış ve ona yıldızları saydırmıştı. Jimnastik salonunun arkasında öylece bırakmışlardı. Lisbeth 2 gün okula gelememişti. 3. günün sabahı kendine acı çektiren düşmanını elinde bir beyzbol sopasıyla beklemiş ve sopayı kulağının üzerine indirerek intikamını almıştı. Bunun üzerine müdürün odasına çağrılmış ve polise başvurulmuştu. Bu da özel bir sosyal araştırmayla sonuçlanmıştı. O günden sonra okul arkadaşları onun deli olduğuna karar vermiş ve buna göre davranmaya başlamışlardı. Lisbeth'i bir baş belası gibi gören öğretmenlerinde ona karşı belli belirsiz bir sempati uyanmıştı. Konuşkan bir öğrenci değildi. El kaldıran öğrencilerden de değildi. Öğretmenleri doğrudan ona soru yönelttiklerinde de genellikle cevap vermezdi. Bunun cevabı bilmediğinden mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını kimse bilmiyordu. Bir sorun olduğu kuşkusuzdu ama kendi aralarında defalarca tartışmalarına karşın hiçbir öğretmen bu problemli kızın sorumluluğunu üstlenmek istemiyordu. Herkesin sırt çevirdiği bu kızın sınıfta küskün bir sessizlikle oturmasını aldıran yoktu. Bir seferinde onun özel durumunu bilmeyen bir vekil öğretmen bir matematik sorusunu cevaplaması için baskı yapmış, sinir krizleri geçiren Lisbeth öğretmeni yumruklayıp tekmelemişti. Bu onun o okuldaki son günü olmuş. Başka bir okula gönderilirken sınıf arkadaşlarından hiçbiri güle güle dememişti. O tuhaf davranışları olan sevilmeyen bir kız çocuğuydu. Düşünmek bile istemediği bütün bu kötülükler 10 yaşına basarken olmuştu. Son öfke patlaması dosyasında iddia edilen uyumsuz kız kanısının pekişmesine neden olmuş. O günden sonra hukuki olarak deli, evet deli olarak tanımlanmıştı. Acayip bir yaratık. Lisbeth Salander'in değişik biri olduğunu bilmesi için rapora ihtiyacı yoktu. Bununla birlikte vasisi, İstediği zaman parmağının ucunda oynatabileceği Holger Palmgren olduğu sürece hiçbir şeyden endişelenmiyordu. Bu jurmanın ortaya çıkmasıyla birlikte beliren gayrimümeyyiz ilan edilme tehdidi omuzlarında dramatik bir yük olmuştu. Kime dönerse dönsün görünmez tuzaklarla karşılaşıyordu. Kavgayı kaybederse ne olacaktı? Islah evine mi yoksa akıl hastanesine mi kapatılacaktı? Bu bir seçenek olamazdı. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Mikael ve Cecilia yatakta sessizce uzanıyorlardı. Bir bacağını ve kolunu Mikael'e dolamış olan Cecilia, başını kaldırıp Mikael'in yüzüne baktı. Teşekkürler. Sevişmeyeli uzun zaman olmuştu. Yatakta mükemmelsin. Mikael gülümsedi. Bu tür cinsel komplimanlar ona çocuksu bir mutluluk verirdi. Benim için beklenmedik ama hoş bir şeydi, dedi Mikael. Bunu memnuniyetle tekrarlayabiliriz eğer sen de istersen. Bir sevgili istediğini söylemiyorsun değil mi? Nöbetçi bir sevgili, dedi Cecilia Wenger. Ama uykuya dalmadan evine gitmeni istiyorum. Yarın erken kalkmak ve kendime çekidüzen vermeden önce seni görmek istemiyorum. Ayrıca bütün bir köye birlikte olduğumuzu anlatmasan iyi olur. Bunu aklına bile getirme. Özellikle de Isabella'nın bilmesini istemiyorum. Orospu'nun teki. Yani en yakın komşun. Onunla karşılaştım. Evet. Neyse ki kapısı kapıma bakmıyor. Mikael, ağzını sıkı tut. Lütfen. Ağzımı sıkı tutacağım. Teşekkürler. İçki içiyor musun? Bazen. Cinli bir şeyler içmek istiyorum. Sen de ister misin? Memnuniyetle. Cecilia yatak örtüsünü beline doladı ve alt kata indi. Mikael bu fırsatı değerlendirip banyoya girdi ve kısa bir duş aldı. Cecilia'nın kitaplığını incelerken Cecilia bir sürahi buzlu su, iki bardak cin ve limonla döndü. Şeref'e kadeh kaldırdılar. "Buraya niçin geldin?" diye sordu Cecilia. "Özel bir nedeni yok. Yalnızca evde oturmuş, Henrik'in araştırmalarını okuyordun ve kalkıp bana geldin. Kafandan neler geçtiğini hesaplamak için özel bir yetenek gerekmiyor." "Sen onları okudun mu?" "Bir kısmını. Gençliğimin yarısı onunla geçti. Harriet muammasına bulaşmadan Henrik'le arkadaşlık etmenin imkanı yok ki." "Gerçekten büyüleyici bir olay. Demek istediğim, bütün bir adada kapalı oda esrarı ve soruşturmada normal mantık kurallarına göre işleyen hiçbir şey yok. Bütün sorular cevapsız kalıyor. Bütün ipuçları boşluğa götürüyor." "Bir tür takıntıya dönüşmesinin nedeni de bu." "Sen o gün adadaydın, değil mi?" "Evet. Buradaydım ve bütün o karmaşayı yaşadım. Aslında Stockholm'da kalıp ders çalışmam gerekiyordu. Keşke o hafta sonu buraya gelmeseydim." "Harriet nasıl biriydi gerçekten? Görünüşe göre herkes onu çok değişik yorumluyor." "Bu off the record mu yoksa?" "Off the record." "Harriet'in kafasının içinde ne vardı hiçbir fikrim yok. Sanırım sen son yılını soruyorsun. Bir gün sofu bir dinci oluyor. Ertesi gün tam bir orospu gibi makyaj yapıp en dar süveterini giyerek okula gidiyordu. Çok mutsuz olduğunu anlamak için psikolog olmaya gerek yoktu. Ama dediğim gibi ben burada yaşamıyordum. Bunlar duyduğum dedikodular." "Sorununu tetikleyen neydi?" "Tabii Gottfried ve Isabella. Evlilikleri karmakarışıktı. Ya çok iyi vakit geçiriyor ya da kavga ediyorlardı. Tabii fiziki kavga değil. Gottfried öyle kadınlara vuracak bir insan değildi. Ayrıca Isabella'dan da korkardı. Isabella'nın kötü bir mizacı var. Gottfried 60'ların başında adanın en ucundaki kulübeye taşındı. Yani şu ya da bu biçimde oraya yerleşti. Isabella o kulübeye adımını bile atmadı. Gottfried arada bir köyde görünüyordu. Pejmurde bir hali vardı. Sonra içkiyi bıraktı, yeniden şık kıyafetler giymeye başladı ve işlerini yürütmeye çabaladı." "Harriet'la ilgilenen biri var mıydı?" "Tabii ki Henrik. Harriet en sonunda onun yanına taşındı. Ama Henrik'in o sıralar büyük iş adamı rolünü oynamakla meşgul olduğunu unutma. Sık sık seyahate gidiyor. Harriet ve Martin'e vakit ayıramıyordu. O günlerde önce Uppsala, sonra da Stockholm'da yaşadığım için nasıl olduğunu tam olarak bilemiyorum. Ama bu arada şunu belirtmeliyim ki, Harold gibi bir babanın yanında ben de kolay bir çocukluk yaşamadım. Bir süre sonra asıl sorunun Harriet'in hiç kimseye açılmaması olduğunu anladım. Durumu idare ediyor ve sanki mutlu bir aile hayatı varmış gibi davranıyordu." "Yatsıma?" "Evet, öyle. Ama babası boğulduktan sonra değişti. Artık her şey yolundaymış gibi davranmıyordu. O güne kadar o, nasıl anlatacağımı bilemiyorum, çok yetenekli ve fazlasıyla olgundu ama en önemlisi tam anlamıyla bir genç kızdı. Okulda çok başarılıydı. Bütün sınavlarda tam not alıyordu ama sanki ruhunu kaybetmiş gibiydi." "Babası nasıl boğuldu?" "Gottfried. Çok sıradan bir kazaya kurban gitti. Kulübesinin önündeki iskeleden denize düştü. Pantolonunun fermuarı açık ve kanında yüksek düzeyde alkol vardı. Nasıl olduğunu tahmin edersin işte, onu Martin buldu." "Bunu bilmiyordum." "Çok komik bir durum. Martin çok iyi bir insan oldu ama eğer bana 35 yıl önce onu sorsaydın tam psikologluk derdim." "Nasıl yani?" "Bu durumdan acı çeken tek insan Harriet değildi. Martin de yıllarca suskun ve içine kapanık yaşadı. Asosyal biriydi. Yani her iki çocuk da sorunluydu. Aslında hepimiz sorunluyduk. Benim de babamla sorunlarım vardı. Sanırım onun nasıl bir kaçık olduğunu anlamışsındır. Kız kardeşimin de, kuzenim Alexander'ın da sorunları vardı. Wanger ailesinde genç olmak oldukça zordu." "Kız kardeşine ne oldu?" "Anita Londra'da yaşıyor. 1970'lerde bir İsveç seyahat acentasında çalışmak için gitti ve orada kaldı. aileyle hiç tanıştırmadığı bir adamla evlenip boşandı. Şimdi British Airways'te üst düzey bir görevi var. Onunla iyi anlaşıyoruz ama öyle sık görüşmüyoruz. Ancak 2 yılda bir araya geliyoruz. Hedeşta da hiç gelmiyor. Niçin? Babamızın kaçık olduğunu söylesem yeter mi? Ama sen burada kaldın. Ben ve kardeşim Birger. Politikacı olan. Dalga mı geçiyorsun? O kendini geleceği olan çok önemli bir politikacıymış gibi görüyor. Eğer burjuvalar kazanırsa bakan biri olacağını düşünüyor. Aslına bakılırsa İsveç'in bir köşesinde ortalama yeteneği olan küçük bir belediye meclis üyesi. Olup olabileceği de bu. Birger benden ve Anita'dan daha büyük. Onunla pek yakın olamadık. Vanger ailesindeki her üyenin birbirinden hiç hoşlanmaması beni çok eğlendiriyor. Bu çok da doğru değil. Ben Martin ve Henrik'e bayılırım. Nadiren bir araya gelsek de kız kardeşimle her zaman çok iyi anlaştım. Isabella'dan iğreniyorum. Alexander'la pek anlaşamadım. Babamla konuşmuyorum. Yani yaklaşık olarak sülalenin %50'sinden hoşlanıp 50'sinden hoşlanmıyorum. Birger kötü bir insan olmaktan daha çok kendini beğenmiş bir tembel. Ama senin ne demek istediğini anlıyorum. Biraz şöyle bak. Vanger ailesi üyeleri açık sözlü olmayı çok küçük yaşlarda öğrenir. Ne düşünüyorsak onu söyleriz. Evet, hemen konuya girdiğinizi fark ettim. Mikael elini uzatıp Cecilia'nın göğsüne dokundu. Seni ziyaretimin üzerinden 15 dakika geçmeden beni yatağa attın. Dürüst olmak gerekirse daha seni ilk gördüğümde yatakta nasıl olduğunu düşünmüştüm ve bunu test etmek iyi oldu. Lisbeth Salander hayatında ilk defa birinden tavsiye almak istiyordu. Ama bunun için sırlarını açabilecek kadar güvenilir birine ihtiyacı vardı. Bu kim olabilirdi? İnsanlarla ilişkisi pek iyi sayılmazdı. Kafasına kaydettiği adresleri şöyle bir gözden geçirdi. Oldukça cömert bir yargıyla tanıdık diyebileceği 10 kişi tespit etti. Şu ya da bu biçimde sürekli yanında olan Plake ile konuşabilirdi ama Plake kesinlikle bir arkadaş sayılmazdı ve Lisbeth'in sorununu çözebilecek en son insandı. Plake bir alternatif olamazdı. Lisbeth Salander'in cinsel hayatı avukat Bujurman'a yansıttığı kadar mütevazı değildi. Bununla birlikte cinselliğini her zaman, hiç değilse genel olarak kendi belirlediği koşullarda yaşıyordu. 15 yaşından bu yana 50'ye yakın ilişkisi olmuştu. Yani her bir yıl için 5 kişi. Bu da seksi zaman öldürmek için eğlenceli bir yol olarak gören ve yalnız yaşayan bir kız için anlaşılabilir bir şeydi. Ama bu geçici partnerlerinin çoğuyla 2 yıllık bir sürede birlikte olmuştu. Bunlar onlu yaşlarını geride bırakacağı o çalkantılı yıllarda olmuştu. Artık reşit olması gerekiyordu. Lisbeth Salander'in bir yol ayrımına geldiği, kendi hayatını kontrol edemediği, dosyasına eklenen uyuşturucu, alkol ve değişik kurumlarda gözetim altına alınma vakalarıyla geleceğinin şekillendiği yıllardı. 20 yaşına basıp da Milton Security'de çalışmaya başladıktan sonra önemli ölçüde durulmuş ve kendine göre hayatının kontrolünü ele almıştı. Artık kendine bir barda 3 bira ısmarlasın diye birini memnun etmeye ihtiyacı yoktu. Neredeyse adını bile bilmediği bir takım sarhoş erkeklerle eve gidip kendini aşağılamaktan hiç de memnun değildi. Son yıllarda düzenli olarak ilişkide olduğu bir tane seks partneri vardı ve artık dosyasında ima edildiği gibi önüne gelenle yattığı söylenemezdi. Onun için seks pek de sağlam olmayan bir arkadaş grubu arasında söz konusu olan bir şeydi. O, bu grubun üyesi değildi. Gruba yalnızca Silla Noren'i tanıdığı için kabul edilmişti. Silla ile Holger Palmgren'in üstelenmesiyle eksik derslerini tamamlamak için yetişkinler okuluna gittiği yıllarda tanışmıştı. Silla, erik kırmızı saçlarının buklelerini siyaha boyamış, siyah deri pantolonlu, burnu piercingli tıpkı Lisbeth'inki gibi kemeri perçinlerle dolu bir kızdı. İlk derste birbirlerini şüphe ve öfkeyle süzmüşlerdi. Lisbeth'in bir türlü anlayamadığı bir nedenle arkadaşlık etmeye başlamışlardı. Özellikle o yıllarda Lisbeth kolaylıkla arkadaşlık yapabilecek biri değildi ama Silla onun sessizliğine aldırmamış, kolundan tutup bara götürmüştü. Lisbeth, varoşlarda yaşayan, hard rock hayranı dört genç kızın kurduğu Evil Fingers grubuna onun aracılığıyla katılmıştı. 10 yıl sonra daha da büyüyen bu arkadaş çetesi, salı akşamları Kvarnen kafesinde buluşup kocaman bardaklarda biraları devirirken, erkeklerin ne kadar boktan oldukları, feminizm, beş köşeli yıldız, müzik ve politika hakkında konuşuyorlardı. Yani adlarına uygun yaşıyorlardı. Kendini grubun içinde bulan Salander, konuşmalara nadiren katılıyordu. Ama bütün bir akşam sessizce birasını içen ve istediği zaman gruba katılıp çıkan bu kızı olduğu gibi kabullenmişlerdi. Her ne kadar Salander nadiren icabet etse de doğum günü, sıcak şarap partileri gibi eğlencelere de çağrılıyordu. 5 yıl boyunca arkadaşlık ettiği Evil Fingers'ın kızları değişmeye başlamıştı. Saç renkleri normalleşiyor ve herkesin giyindiği mağazalardan giyiniyorlardı. Okula gidiyor ya da çalışıyorlardı. Hatta kızlardan biri anne de olmuştu. Lisbeth birazcık olsun değişmeyen tek kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Bu da hep aynı yerde saydığı anlamına gelirdi. Ama bir araya geldiklerinde hala eğlenebiliyorlardı. Lisbeth'in herhangi bir şekilde birliktelik duygusu hissettiği bir çevre varsa o da Evil Fingers'tı. Erkek arkadaşları da bu kızların tanıdık çevresindendi. Evil Fingers onu dinlerdi. Ayrıca arkada çıkarlardı ama mahkemenin hakkında verdiği akli dengesi yerinde değil kararından habersizlerdi. Onlar da kendisine yan gözle baksınlar istemiyordu. Onlar da alternatif olamazdı. Adres defterinde eski okul günlerinden bir arkadaşı da kayıtlı değildi. Herhangi bir destek grubuyla ya da politik bir çevreyle de ilişkisi yoktu. Bu durumda avukat Bujurman'la yaşadığı sorunu kime anlatacaktı? Belki de biri vardı. Uzun süre Dragan Armanski'ye güvenip güvenemeyeceğini tarttı. Kapısını çalıp içinde bulunduğu zor durumu anlatabilir miydi? Armanski herhangi bir sorunu olursa tereddüt etmeden kendisine başvurabileceğini söylemişti. Lisbeth onun samimi olduğundan emindi. Bir seferinde Armanski de onu mıncıklamıştı ama bu biraz kötü niyetten ya da güç gösterisinden uzak arkadaşça bir mıncıklamaydı. Yine de ondan yardım isteyemezdi. Armanski onun patronuydu ve ona borçlu kalmak istemiyordu. Lisbeth, vazesi Bujurman değil de Armanski olsaydı, hayatının nasıl bir görünüm alacağını hayal etti. Birden gülümsedi. Bu düşünce pek de hoş değildi. Büyük ihtimal Armanski işini çok ciddiye alacak ve onu şefkatle boğacaktı. Bu da alternatif olabilirdi. Kadın sığınma evinden haberdar olmasına rağmen buraya başvurmayı aklına bile getirmemişti. Onun gözünde burası kurbanlar içindi ve kendini hiçbir zaman bir kurban olarak görmemişti. Geriye bir tek her zaman yaptığını yapmak kalmıştı. İşi kendinin üstlenmesi ve kendi sorununu kendisinin çözmesi. Bu kesinlikle tek alternatifti. Yani Bujurman'ın sonu hayırlı olmayacaktı.